Evet, şimdi fırsatımız var gene. Rabbin sözü bize konuşsun. Rabbin sözü kimi kere bize bilgi veriyor, kimi kere bizi azarlıyor, kimi kere bize kuraz, cesaret veriyor, kimi kere hepsini bir kere bir ayet içinde hepsini yapıyor. Ve bugün de devam ediyoruz. Mata 16 okumaya ve o da bir kocaman bir dönüş noktası oluyor dedik. Nasıl? Bir önce bir sonra var. Bu olaydan önce İsa daha fazla büyük kalabalıklarla gezdi. Onlara Allah'ın krallığı hakkında bilgi verdi. Ama ondan sonra bu dönüş noktasından sonra görüyoruz nasıl İsa kalabalıklardan çekiliyor ve daha fazla kendi öğrencileriyle anlaşıyor. Ve o dönüş noktasından odan görüyoruz nasıl İsa doğrudan Yeruşalim'e gidiyor. Ve o da ölmeye gidiyor. Evet. Ve bu dönüş noktası dedik yani daha fazla kişilerin kimliği ile ilgilidir. Ve orada gördük ki en önce İsa'nın kim olduğunu anladık. En başta İsa soruyor öğrencilerine. Hani el alem ne konuşuyor benim için? Ben kimiymişim? Buna iki hafta önce baktık. Ve hatırlarsanız öğrencilerdeki dört tane cevap var. Bazıları diyor sen Yahya'ymışsın. Yahya ölülerden dirilmiş. Bazıları diyor sen İlyas'ın. İlyas değil mi? Ölmeden göke alındı ve tekrar geldi şimdi. Ve üçüncüsü insan var onlara göre sen Yeremya'ymışsın. Ve dördüncü bir grup var. Emin bir hangi peygamber diyorlar. Evet ve bu ilk üç cevap ne anlama geliyor? Yahya, İlyas ve Yeremya bu demek istiyor ki hani gelecek Mesih'in önceki adam sensin. Yani Mesih'in yolunu hazırlayan bir kişisin. İsa'dan sonra asıl Mesih gelecek. Bu anlam taşıyor. Ama ondan sonra Petrus kalkıyor ve İsa'nın ikinci sorusuna cevap veriyor. Ya siz kim olduğumu söylüyorsunuz? Size göre ben kimim? Bir hangi peygamber mi? Mesih'in yolunu hazırlayan bir öncüsü mü? Ama o zaman Petrus çok büyük bir ikrar yapıyor. Sen diyor iki şeysin. Sen Mesih'sin. Değil Mesih'in yolunu hazırlayan bir kişi. Kendisi. Sen Mesih'in kendisisin. Ve ikincisi yaşayan Allah'ın Tanrı'nın oğlusun. Yani bir lafça görüyoruz. Sanki Petrus İsa'ya yeni bir ad veriyor. Artık İsa değilsin. Mesih'sin. Allah'ın oğlusun. Ve o kadar büyük bir söz bu. İsa hemen Petrus'u övmeye başlıyor. Ne mutlu sana. Orada Petrus'un eski adını, birinci adını konuşuyor. Yunus oğlu Simon. Yani bunun resmi adı, pasaport adını. Ne mutlu sana Simon. Çünkü bu sözler senden çıkmadı. Sen bunu uydurmadın. Kendi bilgiyle, kendi logikayla bu anlayışa gelmedin. Ama gökteki babam sana bu sözleri açıkladı. Ve şimdi bugün onun devamını okuyoruz. Nasıl? Petrus İsa'ya yeni bir ad verdi. Şimdi görüyoruz İsa Petrus'a yeni bir ad veriyor. Yani daha doğrusu Simon'a yeni bir ad veriyor. Tek bir ayet okuyacağız. Hatta bir ayetin yarısını bugün. Mata 16 ayet 18. Ve şimdi İsa konuşuyor. Sana şunu da söyleyeyim. Sen Petrus'un. Ve bugün sadece bunu okuyoruz. Bu bir yarım ayet. Ve sonra İsa devam ediyor. Bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım ve ölüler devleti bile onu yenemeyecek. Çok merak ediyoruz. Bu nasıl olacak? Bu kilise ölüler devleti. Ama bunu haftaya bırakacağız. Haftaya bunu inceleyeceğiz. Bugün sadece bu sözü okumak istiyoruz, anlamak istiyoruz. Sana şunu da söyleyeyim. Sen Petrus'un. Bu ne demek oluyor? Sen Petrus'un. Evet. Bu ilk önce bunu söylemedi. Sen Petrus'un. Asıl Petrus adı değildi. Neydi? Neydi adı onun? Simon. Babasının adı Yunus. Yani Simon Yunus oğlu. Onun resmi adı. Onunla doğdu, onunla büyüdü. Ama İsa ona başka bir ad verdi. Ama bunu görüyoruz. Çok sene önce yaptı. Bundan iki sene önce, iki buçuk sene önce Yuhanna 1:42'de ne zaman İsa onu ilk defa çağırdı. Onun öğrencisi olsun. O da şöyle görüyoruz. İlk karşılaşmada İsa görüyor onu. Diyor ki sen Simon Yunus oğlusun. Ama senin adın olacak Kifas. Bu da Türkçe kaya anlamındadır. Daha bu olayı ilk karşılaştıklarında görüyoruz. İsa görüyor Simon'u. Sen Simon'sun ama ben sana diyorum Kifas olacağım. Ve bu kaya demek ve Grekçe Petros demek. Anlıyor musunuz? Demek İsa burada bir peygamberlik yaptı. Sen düşün, hiç tanımadığın bir kişiyle karşı karşıya geliyorsun ve ona yeni bir ad veriyorsun. Ne demek bu? Çok garip bir şey. Şu anda Simon'sun ama bir gün Kifas olacaksın, kaya olacaksın. Olacaksın diyor, oldun demiyor, olacaksın. Ama şimdi bakın İsa'nın sözlerini bir daha okuyalım. Matta 16, 17-18. Yunus oğlu Simon. Aynı ad kullanıyor, eski adı kullanıyor. Ne mutlu sana, çünkü bunu sana açıklayan bir hangi insan değildi ama gökte olan babam idi. Sana şunu da söyleyeyim, sen Petrus'sun. Fark, anladık mı? 2 sene önce dedi ki Kifas olacaksın, şimdi diyor Petrus'sun. O zaman gelecek zamanı konuşuyor ve burada şimdiki zamanı konuşuyor. Hem de bir söz var. Kifas ve Petros aynı anlam taşıyor ama Kifas hangi dil? Hangi dil? İbranice. Ama Petros hangi dil? Grekçe. Nasıl bazı Bulgaristan'a göz Hasan ve Asen, değil mi? Yani Maria, Meryem öyle şey değil mi? Hani Bulgarca adı ve Türkçe adı var. Bu da bir anlam var. Ne zaman diyor sen Kifas'ın ve Kifas olacağın daha doğrusu diyor. Yahudice, Yahudiler için konuşuyor. Sen Petrus'sun diyor. Hani şimdiki zaman sanki Grekler için konuşuyor. Bu sefer Kifas demiyor, doğrudan Grekçe adını kullanıyor. Hem de eskiden dedi ki olacaksın, şimdi diyor zaten Petrus oldun. Bu farkı iyice anlamak lazım. Peki bu iki konuşmanın arasında 2,5 sene geçiyor. Ve bu 2,5 sene içinde, belki 3 sene tam emin değiliz, bu konuşmanın arasında ne oldu da değişiklik olsun. En birinci, Petrus diyelim artık İsa'nın öğrencisi oldu. İlk başta yabancıydılar. İlk başta Petrus istedi İsa'nın öğrencisi olsun. İsa da bunu kabul etti. Ama adam daha kabaydı. Daha böyle işlenmemiş bir pırlanta gibiydi. Mesela bazen değil mi dükkanda görüyorsun çok güzel böyle brilyantlar, pırlantalar, değerli taşlar. Sanma ki onlar öyle topraktan çıkıyor. Hayır. İlk önce çok çirkin, hiç onun güzelliği yok. Ama insan alıyor bunu törpüleye törpüleye değil mi? Şlaif yapa ne oluyor? Ha, öyle güzelliğini kazanıyorlar. Aynısı Petrus da bir diamantıydı ama çok çirkinliydi. Ve 2,5 sene içinde İsa'nın yanında kalarak gece gündüz 24-7 değil mi? Hani diyorlar ya bir yatmamız ayrıydı. O da yatmaları bile ayrı değildi. Demek bu zaman içinde Petrus iyice baktı İsa nasıl bir kişi, ne konuşuyor, ne hareketler yapıyor, nasıl tepki gösteriyor. Ve bu okuldan geçerek Petrus oldu. Evet, başka bir şey var. Şimdi bu olay nerede geçiyor hatırlarsanız. İsa burada apostolları, öğrencilerini, 12 öğrencisini Filipi Kayseri'ye bölgesine götürdü. O da neresi? O yani aslında İsrail'in dışındaydı. Suriye bölgesindeydi. Ve orada herkes Grekçe konuşuyor. Ve o bölgede çok az Yahudi vardı. Ve zaten bu konuşmadan önce İsa ne yaptı? Daha önce, hemen önce bir Grek kadının kızını kötü ruhlardan kurtardı. Sur ve Sayda kasabasında. O olayın arkasından İsa ekmekler ve balıklar çoğaltma mucizesi var ya. Kaç kişi oradaydı? 5000 diyoruz ama bu da 4000 yazıyor. Birçokları anlamıyor ki İsa bu mucizeyi 2 defa işletti. 5000 kişiyi doyurdu ve sonra 4000 kişiyi doyurdu. Bunlar erkek, plus kadınlar ve çocuklar yani çok. Ama 5000 ve 4000. Ve bazıları bunlar bir olay mı, 2 olay mı? Hayır, 2 olay. 2 farklı olay. İsa 5000 kişiyi doyuruyor ve bunlar hepsi Yahudiydi. Ama ne zaman bu 4000 kişiyi doyuruyor, bunlar Yahudi olmayan halklardan idi. Ve bu olayın hemen arkasından İsa 12 apostolunu çağırıyor ve soruyor. size göre ben kimim? Ve en sonunda Petrus adını veriyor. Artık Kifas değil, sen Petrus oldun. Görüyor musunuz? İsa yavaş yavaş öğrencilerini, apostolarını hazırlıyor ki bizim hizmetimiz sadece İsrail halkına değil, bütün dünyaya açılıyoruz. Daha İsa'nın hizmetinde bunu görüyoruz. Kifas, Petrus. Ve böylelikle Petrus'a görev veriyor, kilisenin kapılarını açsın. Anahtar vereceğim, sen açacaksın Allah'ın krallığını, göklerin krallığını. İki defa hem Yahudi halkına hem de Greklere, bütün milletlere. Ve bunu görüyoruz Pentekost gününde. O zaman hepsi Yahudiydiler ama bütün dünyadan. O da Petrus bu anahtarı kullandı, kapıları açtı. Ve sonra gene görüyoruz Cornelius'un evinde. O zaman direkt Yahudi olmayan halkları kabul etti Rab. Evet, ikinci bir olay daha var, çok önemli. Simon İsa'yı doğru olarak tanıdı. Artık Mesih ve Allah'ın oğlu dedi. Ve bunu araştırdık. Mesih derken, hatırlarsınız geçen hafta bunu tekrarlamak istiyorum. Mesih, Yahudiler eski antlaşmaya bakarak dediler ki iki tane Mesih gelecek. Birisi acı çeken bir hizmetçi, öbürü bütün dünyaya yenen güçlü bir kral. Süleyman'ın ikinci versiyonu. Ve bunları bir araya getiremediler. Ve birincisine hizmetçisine dediler ki bu Yusuf oğlu Mesih ve ikincisi Davut oğlu Mesih. Ama Petrus dedi ki sen tek Mesih'sin. Hem Yusuf oğlu hem Davut oğlu. Bu iki Mesih diye bir şey yok. Sen tek bir Mesih olarak geldin. Evet, demek bu kocaman anlayış görüyoruz Rab'den geldi. İnsan bunu yapamadı. Ve şimdi nasıl insan kişiliği hakkında yepyeni bir bilgi veriyor. Aynı biçimde İsa şimdi Petrus hakkında ve onun kişiliği hakkında yeni bir bilgi veriyor. İsa Petrus'a yeni bir ad veriyor. Sen Petrus'sun, kayasın. Ve bu olayı eski antlaşmada sık sık görüyoruz. Birkaç defa görüyoruz. Nasıl ya Rab ya da Allah hakkından biri başkasına yeni bir ad veriyor. Mesela Avram oldu Abraham. Saray oldu Sarah. Abraham demek yüce ata, yüce babam ve Abraham demek kalabalığın, çok kişilerin, çok halkların babası. Saray demek prenses ve Sarah demek prensesim. Yani Rab bu iki adın ortasına sadece bir harf tıktı. Vukva ha, bir haş harfını tıktı. Avram, Avraham. Saray, Sarah öyle yaptı. Ve böylelikle ne oluyor? Onların bütün görevi, onların kişiliği değişti. Çünkü Rab senelerce o iki kişiden çalıştı ve başka kişiler oldu. Hatta yazıyor ki, Rab Avram'ı, İbrahim'i çağırmazdan önce, o daha Ur kasabasında yaşarken diyor, başka tanrılara kulluk ederdi. Yahve'ye plus başka tanrılara hizmet etti. Karısı gene çok ruhsal anlayış yoktu. Ama Rab onlarla çalışarak bir gün geliyor, artık başka bir at taşıyoruz. Başka bir kişi oldunuz demek istiyor. Başka büyük bir kişi var, Yakup. İbrahim'in torunu Yakup. Ve onun bir ikiz kardeşi var. O da kim? Yakup ve Esav. Ama rahmindeyken diyor birbirleriyle kavga yapmaya başladılar. Daha doğmadan önce düşmanlık başladı. Ama kim daha kurnaz çıktı? Yakup. Ne yaptı? Esav, değil mi? İlk çocuklar ya. Ve birinci doğum biliyorsunuz kadına çok daha ağır geçiyor. Ve Esav sanki bütün işi yapıyor. Doğum kanalını açıyor. En büyük sıkıntı, yani zorluk o görüyor. Ama Yakup ne yapıyor? Oho, asansörü binermiş gibi agasının topuğunu tutuyor. Transit yani daha kolay doğum yapıyor. Ve bunu gören ebeler, akuşer kadar bakıp da ki ey bu çok kurnaz. Daha doğuşunda belli oluyor bu kurnaz bir kişi olacak. Ve adını verdiler Yakup. Ve Yakup demek İbranice topuğu tutan. Ama bu söz topuğu tutan aynı zamanda üç kağıtçı demek. Nasıl Türkiye'de üç kağıtla değil mi oyun yapıyorlar ya. Üç kağıtçı. De aynı. Yakup üç kağıtçı. Nasıl bir ad? Böyle bir atla doğmak, büyümek istiyor musun? Ha. Ve görüyoruz hayatında Yakup ölü büyüyor. Agasını aldattırıyor. İlk doğan hakkını çalıyor, değil mi? Bereketini çalıyor. Ondan sonra kaçmak zorunda evleniyor. Ama kayınatası Yakup'tan daha Yakup çıkıyor. Değil mi? Kayınatası Lavan onu hepten kazıkladı. Ve öyle bir duruma geliyor ki büyük bir cins oldu. İki karıyla evlendi. 12 tane 15 çocuğu oldu. Değil mi? Ve şimdi hesaplaşma zamanı geliyor. Agan Esav geliyor yüzlerce insanlarla senin üzerini görüyor. Ne yapıyor şimdi? Ve son bir kurnazlık yapıyor. Bütün varlığını ikiye bölüyor. Kadınları, çocukları, hayvanları ikiye bölüyor. Ve diyor ki eğer Yakup birisini saldırırsa öbür yarı bari kaçacak. Kurtulacak. Ve o gece Rab'le, bazılar diyor melekle, bazılar diyor Rab'le, neyse. Rab'le güreşiyor. Güreşiyor. Sabaha kadar, güneş doğana kadar. Ve ondan sonra bu melek mi, Rab mi diyor ki sen Allah'la boğuştun. Sen artık taşımayacaksın bu eski adı. Yakup olmayacaksın. İsrail olacaksın. Tanrı demek, İsra demek güreşmek. Yani Rab'le güreşen, boğuşan, üstün çıkan. İsrail oldu. Ve başka ad değişme olayları vardı. Siz biliyor musunuz? Musa da kendisinden sonra gelen kişiye değiştirdi onun adını. En birinci onun adı Hoşea'ydı. Ama sonra diyor ben senin adını koyacağım Yeşua. Hoşea oyu Yeşua. Hoşea demek o kurtarıyor. Ve Yeşua gene demek Yahve, Rab kurtarıyor. Anlıyor musunuz? Yani sen güçlü bir adamsın, güçlü bir yiğitsin, bir asker. Ama gün gelecek kendi gücüne değil, Rabbim gücüne dayanacaksın. Evet, Sayılar 13-16 diyor ki, ülkeyi araştırmak üzere Musa'nın gönderdiği adamlar bunlar idi. Musa, Nun oğlu Hoşea'ya Yeşu adını verdi. Ve bir daha görüyoruz, Yaratılış 35'te 16-18, Rahel kimiydi? Yakup'un en sevdiği ama ikinci olarak evlendiği karısı. Ve son çocuğunu doğuruyor. Son çocuğun adı neydi? Bakalım. Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti. O sancı çekerken ebesi korkma dedi. Bir oğlun daha oluyor. Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Benoni koydu. Ben onu, bu demek acıların çocuğu. Babası ise çocuğa Benyamin adını verdi. Sağ elimin çocuğu demek oluyor. Demek babası Ben onu adını değiştirdi Benyamin. Sahi bu doğumda karısı öldü ama sonuncu çocuğu doğdu. Ve bu acı olayı unutturmak için çocuğa anasının koyduğu adını değiştirip Benyamin dedi. Sağ elimin oğlu. Demek kutsal kitapta ad değişikliği her zaman karakter değişikliği demektir. Ne zaman kişinin adı değişiyor, bu gösteriyor ki onun hem diyelim hani karakteri hem bütün kaderi değişiyor. Demek daha önce söylediği sözler sayesinde Petrus yeni bir karaktere sahip olacak. Sen bunu söyledin, madem öyle sen artık Yunus oğlu Simon değil, artık Petrus olacak. Simon Petrus olacak, hata oldu diyor. Simon kimiydi? Simon adını değiştiriyor ve artık Petrus oluyor. Simon kimiydi ya? Simon Yakup'un ikinci oğluydu. Ve Yakup ölüm yatağında bütün 12 oğlunu topluyor ve herkese bir peygamberlik yapıyor. Yani ondan şu 12 tane cins, 12 tane oymak çıktı ya ve her bir oymağın başına hani bir peygamberlik yapıştırıyor. Ve Yakup şimdi Simon'a şöyle peygamberlik yaptı. Yaratılış 49:7. Lanet olsun öfkelerini. İki kardeş var diyor. Yani Simon ve Levi ve ikisi için konuşuyor. Lanet olsun öfkelerine. Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına. Çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım. Ve böyle oldu. Simon'dan doğan insanlar Yahudiler cinsinin içinde karıştılar. Kendi ayrı bölgeleri olmadı. Ve Leviler de onların da ayrı toprakları yoktu. Demek ki görüyoruz Simon adı en başta böyle bir anlam, bir çağrışım yapıyor. Tamam, biliyoruz. İsa'nın zamanına gelince Simon çok popüler bir at idi. Ama bir parça Yakup'un bu sözleri tipik idi. En başta Simon Petrus çok konuşkan, girişken, biraz nerfli bir tipiydi, değil mi? Petrus'u öyle tanıyoruz. Her yerde birinci olmak istiyor. Her yerde kendini öne atıyor. Ben. Öyle bir tipiydi. Apostolların sözcüsü oldu. Anladı, anlamadı. Ağzını açıp bir şeyler konuşmak zorunda. Susamıyor. Öyle bir tipiydi bu Petrus. Simon daha doğrusu, değil mi? Mesela bazı örneklere bakın. Bu Mata 14. bölümde 28'de görüyoruz. Ama Petrus cevap verip dedi ki, Efendimiz eğer sen isen bana buyur da ben de suyun üstünde yürüyüp sana geleyim. Öbür apostolar kayık içinde, korku içinde, o gene büyük atılgan bir kişi. İsa söyle bir şey, ben de yürüyeyim senin gibi. İyi, güzel. Susamıyor ya, değil mi? Simon. Bu da Luka 9. bölümde görüyoruz İsa Balkan başında nasıl Musa ve İlyas'la birlikte görünüyor. Ondan sonra bu üç kişiydi. Kim idi? Petrus, Yuhanna ve Yakup. Değil mi? Simon oradaydı. Ve ondan sonra Petrus ona dedi ki, Efendimiz iyi ki buradayız. Üç tane çardak yapalım. Birisi senin için, biri Musa için, biri de İlyas için. Şimdi Luka komentar yapıyor. Aslında ne konuştuğu farkında değildi. Yani Luka bile bunu koyuyor, ekliyor. Petrus hep konuşuyor ama ne konuştuğu anlamadı. Yine Yuhanna 13. bölümde ayet 8 son gece. İsa son sofrayı kutluyor. Ve o da büyük bir gaf oldu, büyük bir ayıp bir duruma düştüler. Unuttular hizmetçileri çağırmaya ve kimse şimdi başkasının ayaklarını yıkamak istemiyor. İsa bu görevi yapıyor. Diz çöküp başka kimin değil herhangi sokaktan bir herhangi akraba bunlar ne onun öğrencileri. Özellikle ayak yıkamak, el yıkamak, su getirmek bu bir öğrencinin hizmetiydi. İsa bu rolleri değiştiriyor. Değil mi? Onların ayaklarını yıkıyor. Petrus'a gelince dedi ki sen benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın. İsa ona şöyle cevap verdi. Ben seni yıkamadım mı ben de hiçbir hakkın olmayacak. Bu sefer Simon Petrus hemen değişiyor. Aa Rab değil sadece ayaklarım benim ellerimi kafama da yıka. 180 derece döndü. Öyle yani impulsif bir kişiydi. Birden biri parlıyor. Aklına ne gelirse konuşuyor. Sonra aynı gecede İsa diyor ki değil mi? Hepiniz beni terk edeceksiniz. Hatta bir kişi beni ele verecek. Aa ben mi? Tamam bazıları böyle baktılar. Ama Petrus susamıyor ya. Luka 22:33. Petrus da İsa'ya dedi. Efendimiz ben hazırım. Seninle mahpusa hem de ölüme kadar gideyim. Öyle mi? Sen beni bu gece 3 defa inkar edeceksin. Ve ne oluyor? Görüyoruz Simon bu kadar büyük konuştuktan sonra Yuhanna 18:17'de görüyoruz. Başkahinin avlusunda bulunuyorlar bir ateşin etrafında ve kişiler görüyor. Aa sen de İsrail'le birlikteydin. Sen de İsrail'in. Kişiler böyle değil mi yaklaşıyor onlara. Eyvah durum kritik. Ondan sonra yazıyor. Kapıcılık yapan bir hizmetçi kızıydı. O da Petrus'a dedi ki sen de bu adamın öğrencilerinden olmayasan. O gene hayır değilim dedi. Görüyor musunuz? Önce büyük büyük laflar ama sonra arkası yok. Yani İsa Petrus'a derken Simon idin eski atamız Simon gibi parlak değil mi? Öfkeli, sinirli ama Petrus olacağım. Hatta bu da yazıyor Petrus oldum. Yani demek istiyor İsa şimdiye kadar duygusal davrandın, atılgan idin ama sende gizli bir karakter var. Sende saklı bir güç var. Aslında bir kayasın. Simon yani Simon adı İbranicidir ve asıl anlamı o kulak verdi. Duydu, işitti anlamındadır. Petrus adı ise dediğimiz gibi Grekçedir ve taş demektir. Ufak bir kaya anlamındadır. Ve Petrus'taki bu karakter değişikliği nasıl oldu? Ona da bir göz atalım. O İsa'yı Mesih olarak tanıdıktan sonra İsa o sözlerin kaynağını gösterdi. Rab sana, babam sana bu sözleri verdi. Ne mutlu sana. Çünkü bunu sana açıklayan bir hangi insan değildi ama gökte olan babam idi. Baba Tanrı Petrus'a, Simon'a kendi oğlunu tanıttı. Kutsal Ruh daha doğrusu ona İsa'nın kimliğini, kişiliğini gösterdi. Ve bu bizim için büyük bir örnek. Büyük bir örnek. Herkes İsa için başka başka bir şeyler konuşuyor. Ama doğru cevap ancak Petrus, Simon yani verebilir. O da nasıl? Direkt o Allah'ın çalışması. Kutsal Ruh da çalıştı da bu derece geldi. Ve her bir imanlının hayatında aynı nokta olması lazım. Lazım öyle bir nokta olsun senin hayatında. Tam olarak, sefte olarak anlıyorsun İsa kimdir? Ve bunu Rab yapıyor. Kutsal Ruh yapıyor. Bu noktaya insan kendi kafasıyla, mantığıyla varamaz. Bunu hiç anlamalıyız. Mata 11:27 şöyle okuyoruz. Baba her şeyi benim elime verdi ve babadan başka kimse oğluyu tanımıyor. Babadan başka kimse oğluyu, İsa'yı tanımıyor. Ve oğuldan başka kimse babayı tanımıyor. Ama oğul kimi babayı açıklarsa o kişi de babayı tanıyacak. Bir daha okuyorum. Oğul kime babayı açıklarsa o kişi de babayı tanıyacak. İşte Filipi Kayseri kasabasında bu oldu. Ne zaman Petrus dedi ki sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. İşte o zaman baba oğlunu Petrus'a tanıttı. Kutsal Ruh öyle çalıştı bunun üzerinde. Onun için her ruhsal yeni doğuş aslında bir mucizedir. Hatta mucizelerin en büyüğüdür. Boşuna demiyoruz. Hani şifaymış, hatta ölüler dirilsin. Bunlar hepsi güzel. Ama şifa bulan kişi gene ölecek. Hatta ölülerden dirilen kişi Lazar gibi gene ölecek. Ama kim Petrus gibi bu anlayışa varırsa, kim yeniden doğarsa İsa ona söz veriyor. Sonsuz yaşamın olacak. Sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. Bir kişi bu sözleri bir öğretiş olarak işitip kabul edebilir. Ne demek istiyorum? Değil mi? Mesih'tir, Allah'ın oğludur. Dur bakalım, Hristiyanlar neye inanıyorlar? İsa Mesih ve Allah'ın oğluymuş. Okey, ben de bu öğretişi, o dini kabul ediyorum. Hristiyanlığa geçiyorum. Birçok kişi İsa'yı böyle anlıyorlar. Bakıyorlar asıl öğretiş neymiş? Okey, bunu kabul ediyorum diyorlar. Bu başka. Bu İsa'yı anlamak. Tamam mı? Petrus'un bu noktasına gelmek demek değil. Bu başka dediğimiz gibi. İsa'nın aslında hangi tabiata o sahip olduğunu anlamak bambaşka. Ve bunu burada konuşuyoruz. Petrus zaten İsa'nın öğrencisiydi. 3 sene sonra asıl onun tabiatını anladı. Bir bunu düşün yani. İsa ile 24:7 kalkıp oturuyorsun ama daha kim olduğunu anlamıyorsun. Niye bunu söylüyorum? Kiliseler dolu böyle insanlarla. Zaman geçiriyoruz ama daha kim olduğunu anlayamadık. Onu demek istiyorum. Evet, biz de Yuhanna'ya bakalım. Yuhanna gene Petrus'tan daha yakınydı İsa. Ne zaman onun gözleri açıldı? Açıklama 1. bölüm, vahiy 1. bölümde ayet 16. Unutmayalım 60 sene sonra. Yuhanna 60 sene kiliseler kurdu. Bütün dünya meşhur oldu. Herkes hani Yuhanna'ya yaklaşıp bir şeye kapmak istedi. Yuhanna'dan daha iyi İsa'yı tanıyan kimse yok. Ama Yuhanna bile İsa'yı tanıyamadı. Arkasında önce bir ses duyuyor. Sonra bu sesi anlamak için dönüyor. Görüyor bir şeyler. Ve ne oluyor? Onu görünce ölü gibi onun ayaklarının önüne düştüm. O da sağ elini üzerime koyup bana dedi korkma 1. ve sonuncu benim. Yuhanna yeri düşüyor. Değil namaz kılmak için bazılarının dedikleri gibi. Ama korkudan. Korkudan. O kadar fazla korktu ki kasları, muskulları çözüldü. Tutamıyor, yeri düşüyor. İsa'yı nasıl gördü de bu reaksiyonu, bu tepkiyi gösterdi? anlatıyor. Onun rubası ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğsü de altın bir kuşaktan kuşanmış idi. Onun kafası ve saçları beyaz idi. Yapağı gibi bembeyaz idi. Onun gözleri yanan ateş gibiydi. O zaman İsa'nın kim olduğunu tam olarak anladı. Evet, Yuhanna İsa'nın ateşle yanan gözlerine baktı ve o zaman yere düştü. Senelerce toplantıya gidiyoruz, ilahi söylüyoruz, dualar, dersler, hepsi güzel. Hem Mesih hem de Allah'ın oğlu diyoruz. Ama bir gün geliyor, sen İsa'nın ateşli gözlerine bakacaksın ve korkacaksın. Bugün gelecek. O gözlerin önünde her şey açık ve çıplaktı. Sen bütün boş laflarını, sen bütün yalanlarını, hem başkalarına söylediğin, hem kendini söylediğin, hem de Allah'a söylediğin bütün yalanlarını, bütün ikiyüzlü hareketlerini, bütün saklı bencilliklerini, ben istiyorum, ben yapacağım, benim canım çekiyor. Bütün bunları bu ateşli gözlerden kaçamaz. İşte İsa'nın asıl tabiatını o zaman anlayacağım. Kim olduğunu. Petrus gibi. Bütün bunları bir anda olacak. Petrus henüz o noktaya, İsa diyor, Petrus'un, yani kifas olacağın Petrus'un diyor. Ama tam olarak Petrus bunu birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra anlayacaktı. Petrus tam o noktaya gelmemişti ama Rab onu da olmuş gibi konuşuyor. Ve Rab onu bu noktaya getirdi. Nasıl? Luka 22. bölümde ayet 30-36 şöyle okuyoruz. Ve dakikada Petrus daha konuşurken horoz öttü. Rab da dönüp Petrus'a baktı. Şimdi biliyor musunuz? Bir avlunun içinde, şimdi Petrus susmak zorunda, ben onu tanıyorum diyemez. Değil mi? Ve İsa şimdi orada acı çekiyor. O vakit İsa Petrus'a dönüyor ve onun gözlerine baktı ve horoz ötüyor. Ha bakalım. Petrus'un yerine koy kendini. 3 defa Petrus İsa'yı inkar etti. Tam onun önceden söylediği gibi. Ve İsa bakıyor ona. Bu ateşli gözler sanki o zaman bakıyor ona. O vakit Petrus Rabbin sözünü aklına getirdi. Petrus da dışarı çıkıp acı acı ne yaptı? Ağladı. Eminim Petrus o anda sadece günahını görmedi ama o zaman Mesih ve Allah'ın oğlu sözlerini aklına getirdi. İşte bu Mesih, işte bu Allah'ın oğlu. Bir bakışla bu ateşli gözler Petrus'a bakınca daha önce söylediği lafların asıl anlamını fark etti. Çünkü İsa onu inkar edeceğini önceden söyledi. Peygamberlik etti. Bu gece bunu yapacaksın. Daha doğrusu İsa Allah'ın oğlu olarak Petrus'u Petrus'tan daha iyi tanırdı. Bir daha söylüyorum. Sen kendini tanıyor musun? İsa seni de kendinden 10 kat daha fazla tanıyor. Senin asıl karakterini daha iyi anlıyor. Rab İsa seni senden daha iyi tanıyor. Sen kendi kendini ne kadar tanıyorsun? Kendine sor. Ben aslında öyle bir kişiyim ki ve sen doldur. Bu izleçeniye sen bitir. Ben aslında öyle bir kişiyim ki ne diyeceksin? Kendi kendine bir cevap ver. Bana söyleme, başkasına söyleme. Zaten hep kendi kendimize söylüyoruz. Ben aslında öyle bir kişiyim. Ama İsa senin bütün gizli noktalarını senden daha iyi biliyor. Demek Petrus aslında bir kaya imiş. Petrus kaya. Ne zaman o duruma geldi? Ne zaman belli oldu? Petrus, Simon değil artık kayadır. Bu hep vardı içinde. Ama ne zaman belli oldu? Evet, Pentekost gününde ve sonrası. Bu Pentekost gününde hepsi 120 kişi dışarı çıktı sokaklara. Dağıldılar ve 15 farklı dil ve diyalekte konuştular. Kime? Yabancılara. Onlar hepsi misafir. Hani sanki hacılığa gelmiş kişiler. Ve sonra ayağa kalkıyorlar bütün apostollar ama Petrus söz alıyor. Petrus konuşuyor kime? Yeruşalim halkına, yerli halkına. Misafirleri değil. Hani İbranice, Aramice dilinde kendi halkına vaaz ediyor, hitap ediyor. Uzun bir konuşma yapıyor. Bak görüyorsunuz bu da ne oluyor? Peygamber Yoel bunu bugünleri önceden söyledi. Biz şimdi bunlar gerçekleşiyoruz. Nasıl? Allah kendi ruhunu döktü. Daha önce söylediği gibi. Ve bunu nasıl yaptı? Kim bu ruhu gönderdi? Sizin haça geldiğiniz İsa. Ve apostollar bu konuşmanın sonunda nasıl bitiriyor bakalım. Apostolların İşleri 2:36 diyor ki, onun için bütün İsrail halkı şunu kesin olarak bilsin. Bu İsa, hani siz onu haça geldiniz. Allah onu hem Rab hem Mesih yap. Rab ve Mesih, görüyor musunuz? Rab ve Mesih. Sen kimsin? Mesih'sin ve yaşayan Allah'ın oğlusun, Rab'sin. Görüyor musunuz? Yani Matta 16'da söylediği ikrarının aynısını yapıyor burada. Ve buradaki kaya meselesini anladınız mı? Yani ne kadar cesur bir söz olduğunu fark ettiniz mi? Biz Yahudi olmadığımız için tam anlayamıyoruz. Daha 2 ay geçmedi, aynı yerde İsa'yı bir teröristin ölüm cezasını verdiler. Haça gelmek. Üstelik imanlı Yahudilerin gözünde bu haça gelen İsa Allah tarafından, Rab tarafından lanetliydi. Lanetlenmişti. Ve onunla ahbap olan, ona yakın olan kişileri saklamak zorunda. Onların başına aynısı gelmesin. Ve şimdi bu celileli balıkçı kalkıp bizimle konuşuyor. Bu İsa neymiş? Hani 2 ay önce çoğu kişi hemen taze dünymiş gibi hatırlıyorlar bu olayı. İsa neymiş? Rab ve Mesih. Mesih onların gözünde güçlü bir general, bir Atatürk demek oluyor. Hani nerede? Ya Rab sözü onlar için ne demek oluyordu? Bir Yahudi için Rab sözünün tek bir anlamı var. Tanrı, Allah'ın kendisi. Başka olamaz. Ve o İsa zaten öyle bir laf yaptığı için mahkemenin önünde ölüm cezasına çarptırıldı. Ne dedi? Daniel 7'deki sözü, insanoğlu göreceksiniz bulutlarla geliyor, kendini Allah yaptı. Ve işte Petrus o zaman kaya oldu ve herkes kaya olduğunu gösteriyor. Buna kuraj lazım, buna cesaret lazım. Böyle bir kişi, yani kalabalığın önünde diyorsun, siz onu öldürdünüz ama bu kişi şimdi nedir? Mesih'tir ve Allah'tır. Wow. Buna kuraj lazım. Ve birkaç hafta sonra ikinci bir olay görüyoruz. Petrus ve Yuhanna tapınağın girişinde tanınan bir sakat var. Dileniyor orada. Her gün olan bütün Yeruşalim halkı geçiyor. Ve o kişiyi iyileştiriyorlar. Ve ne diyor Petrus? Nasıralı İsa Mesih adında yürü. Ha, bunu anlayalım. Nasıralı İsa Mesih'in adında yürü. Bu büyük bir skandal. Bu büyük tehlikeli bir laf. Nasıl diyebilirsin İsa'nın adında? Nasıralı. Hani böyle hor görülmüş, yani sıradan bir kasaba. Nasıralı. Yani o da Mesih mi çıkacak? Ama bu Nasıralı İsa'nın adında şifa veriyorlar. Ve sonra büyük akıldaneciler, halkın öndeleri toplayıp Petrus'u ve Yuhanna'yı sorguya çekiyorlar. Ve diyor ki Apostolların İşleri 4, 7 ve 10. Petrus da Yuhanna'yı orta yere dikip şöyle sormaya başladılar. Siz bu işi hangi kuvvetle ya da kimin adıyla yaptınız? Ondan sonra Petrus kutsal ruhla doldu diyor. Ve onlara dedi, halkın güdücüleri ve akıldanıcıları, demek bugün davalanıyoruz hasta bir adama yapılan bir iyilikten için. Suçlamaya bak, mucize için şimdi mahpusa atılacaklar. Mesele budur ki bu adam nasıl iyileşti? Madem öyle, size ve bütün İsrail halkına şu bildirilsin. Bu adam sizin önünüzde sağlam olarak duruyor ve bu olduğu Nasıralı İsa Mesih'in adında. Siz onu haça geldiniz ama Allah onu ölülerden diriltirdi. Wow. Bu kaya, bu Petrus, bu kadar cesaret nereden? Biz Yahudi olmadığımız için bu sözleri tam anlamıyoruz. Problem değil, mucize yaptınız. Olur, yapar. Ara sıra Allah yapıyor. Ama kimin adında onu yaptınız? Bütün mesele bu. Mucize yapmak gücü ancak Rab'de bulunuyor. Allah'ta var fırsat, bunu yapsın. Ve bu mucizeyi işlerken ve bunu yapan kişi lazım Rab'bin adını kullansın. Yahve'nin adını kullansın. Yahve'nin adında kalk yürü. Ama Petrus ne dedi? Nasıralı İsa'nın adında kalk. Ne demek oluyor? Bu Nasıralı İsa Allah'tır. Suçlama bu. Problem bu. Ve buna kaya olmak lazım. Nasıl Müslümanlar her işte Bismillah diyorlar değil mi? Araba yakarken Bismillah. Böyle bir şey. Ya da daha uzun formül nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bunu söyledin mi ofisyal ne oluyor artık, Allah'ın adında yapıyorsun. Sen düşün. Aynısını bugün sen yapıyorsun. Uçağa bin. Mekke'ye git. Kabe'nin içinde. Nerede? Yüz binlerce Müslüman dönüyor. İşte orada bir kör bul. Bir körün gözlerini aç. Sakatları yürüttür. Hatta ölüleri dirilt. Ve bunu yaparken ağzından şu sözler çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. İsa'nın adında. Bunu yaparsın. Ne olacak? Herkes kuduracak. Polisler hemen silah çekecek. Neden? Allah'ın adında değil, Bismillah değil, Bismillah değil. Mesih'in adında bunu yapıyorsun. Petrus'a dönelim. Sonra en büyük devlet adamları Petrus'u ve Yuhanna'yı korkuturdular. Ve onlara yasak ettiler bir daha İsa'nın adını kullanmasınlar. O zaman Petrus gene kayalığını gösteriyor. Ve cevap veriyor. Apostolların İşleri 4:19. Allah'ı değil de ama daha fazla size kulak vermek bu Allah'ın gözünde doğru mudur değil midir? Artık siz ona karar verin. Çünkü neyi gördük, neyi duyduk bu meseleleri konuşmadan duramayız. İşte buna kaya diyorum. Kaya gibi sağlam olmak, böyle bir cesaret, böyle bir kesin iman nereden kaynaklanıyor? İşte sana bir kaya. Petrus yeni bir kişi oldu, yeni bir at taşıyor. Bazı imanlılar İsa gelince Bukvano gerçekten yeni bir at alıyorlar. Eski atla devam edemem. Hristiyan oldum ya. Mesela adın Mehmet ya da Muhammed. İsa geliyorsun, baptize oluyorsun. Olmuyor. Muhammed adında Hristiyan olur mu? Olamaz, ayıp. Mesela birinci Türk misyoner Mehmet Şükrü. Çok meşhur bir adam. Önce Gürcistan'da, Ermenistan'da, İran'da. Sonra bugünkü Doğu Türkistan'da, Çin'de Uygurların arasında çalıştı. En sonunda Plovdiv'e geldi. Burada hizmet yaptı. Burada bir matbaa peçatisa başladı ve Plovdiv'den bütün Müslüman devletleri, Türkçe konuşan halklara müjdeleme yaptı. Ve bu adam 1880 yılında vaftiz oldu Gürcistan'da ve artık kendi kendine dedi ki ben artık Hristiyanım, olamaz Mehmet. Ya da Muhammed adını taşımaya devam edeyim. Ve vaftiz olunca Ermeni bir ad kabul etti. Mehmet Şükrü oldu. Ovanes Avetaranyan. Ermeni bir ad taktı kendine. Çünkü bu ad ayıp, İsa'ya leke getiriyorum. Lazım adım değişsin diye. Öyle diyor. Ve Ovanes Yuhanna demek. Avetaranyan müjde oğlu demek. Anlamı iyi ama sizce iyi mi yaptı? Fikir olarak fena değil ama asıl değişiklik değil mi? Dışarıdan içimizden olmalı. Değil mi? Asıl değişiklik orada olması lazım. Mesih'i gelince milletimizi değiştirmiyoruz. Sanki Müslüman bir devletten Hristiyan bir devlete geçtin. Mesih'i gelince dinimizi bile değiştirmiyoruz. Daha doğrusu din değiştirmek yeterli değil diyebiliriz. Din değiştirdik ama bu yeterli değil. Hayır. Mesih'i gelince tabiatımızı değiştiriyoruz. Ve onun için son olarak bakalım bu Petrus sonra bu olayı nasıl anladı? Kaya. Asıl kaya kim acaba? Petrus mu? Yoksa başka mı? Ve bunu haftaya bakacağız. Çünkü çok büyük bir tartışmaya sebep oluyor. Asıl da bu kaya kimdir? Petrus anladı. Neden İsa ona bu yeni ad verdi? Çünkü asıl kaya İsa'nın kendisidir. Ve sonra aynı Petrus. 1. Petrus mektubunda 2. bölümde ayet 4'te şöyle yazıyor. İmanlılara, yeni imanlılara, vaftizden çıkan yeni imanlılara kuraj veriyor. Ve diyor ki ona gelin. Kim? İsa'ya. Diri kayaya gelin. Diri kendisine. İsa'ya gelsinler. Bu vaftiz olmuş kişiler. O belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır. Ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Siz de birer kaya olun. Siz de birer Petrus olun. Anlıyor musunuz? Petrus kendi adını kullanıyor bizim için. Ben ne yaşadım? Siz de aynısını yaşayın. İsa bana Petrus kaya dedi ve kaya oldum. Siz de diyor diri birer taş olun. Siz de diri birer Petrus kaya olun. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyorlar. Çünkü kutsal kitapta şöyle diyor. Bakın ben Siyon'da, bu şimdi eski antlaşmadan, ben Siyon'da seçili ve kıymetli bir köşe kayası koyuyorum ve kim ona iman ederse hiç utandırılmayacak. Kişiler kime iman etsin? Petrus'a mı? Yoksa bu köşe taşı, bu kimdir? Tabii biliyoruz Mesih İsa olduğunu. Sizin gibi iman edenler için o kaya kıymetlidir. Ama iman etmeyenler için, şimdi yine eski ayetlaşmadan dönüyor. Ustaların bir kenara attıkları kaya, işte köşe taşı o oldu. Görüyor musunuz? Kim bu ustalar? Kocaman bu güzel kayayı bir kenara atsa, reddetsinler. Tabii ki İsa'nın zamanında yaşayan halkın önderleri. Ama bizim için diyor, köşe kayası oldu. Ve köstekleme taşı ve düşüren kaya o oldu. Devam ediyor. Düşüren taş, köstekleme taş. Kişiler İsa'nın üzerine köstekliyorlar. Kabul edemiyorlar, düşünemiyorlar ki o aslında Mesih'idir. Onlar seslemeyip Allah'ın sözünü kösteklendiler. Ve Allah zaten karar vermişti öyle olsunlar diye. Evet, ne güzel, bu da görüyoruz. Petrus bir sadece at değişikliği ama karakter değişikliği de yaşadı. Önce oynak, değişken, çılgın bir kişiyken en sonunda sapasağlam bir kaya oldu. Aslında Petrus kaya oldu değil imanlılara ama öbür apostollara. Öbür apostollar Petrus'un örneğinden kuraj alıp onlar da isteyerek ölüme gittiler. Evet, bu Petrus'un yazdığı gibi hepimize bir örnek olsun. Biz de gerçekten diyelim, hani ben de yeni bir at istiyorum. Yeni bir kişilik istiyorum. Değil mi? Aslında ihtiyacımız odur. Rabbimiz ne olsun.